Sağlıcakla. Sağlığımız mutlu bir hayat sürebilmemiz için vazgeçilmezimizdir. Hayatın birçok evresinde olduğu gibi sağlığımızın da kıymetini daha çok onu kaybedince anlarız. Sağlığımızı korumaya yönelik önlemleri ve basit ipuçlarını, ayrıca var olan rahatsızlıklarımızı giderebilecek öneri ve tedavi yöntemlerini her hafta uzman konuklarımız eşliğinde konuşuyor, detaylandırıyor ve bilgilerinize sunuyoruz. Mutlu bir hayat için sağlıklı yaşayın, sağlıcakla kalın. Sağlıcakla.
Efendim sevgiler, saygılar, selamlar. Bugün de güzel bir sağlıcakla programında sizlerle birlikteyiz. Nasılsınız? İyisiniz, sağlığınız yerinde inşallah. Hayırlı Ramazanlar diliyorum hepinize. Yine genç, dinamik, güzel bir, yakışıklı bir konuğumla birlikteyim. Doktor Mustafa Özdemir Beyefendi ile, radyoloji uzmanı Doktor Mustafa Özdemir Beyefendi ile birlikte olacağız. Malumunuz fragmanlarımızda da dinlediğiniz gibi girişimsel radyoloji hakkında konuşacağız. Girişimsel radyoloji çok gündemde olan, çok esasında geride çok kullanılan ama insanların çok bilmediği bir alan aslında. Bilmiyorum, ben öyle gördüm, öyle analiz ettim. Bu konu hakkında konuşacağız. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Nasılsınız, iyisiniz?
Sağ olun, sizleri sormalı.
Teşekkür ederim. Ben isminizi söyledim ama her konuğum olduğu gibi siz de kısaca kendinizi bir tanıtırsanız programımıza başlayalım. Evet. Buyurun.
Doktor Mustafa Özdemir, Ankara Tıp mezunuyum. Yüksek İstihbarat Hastanesi'nde uzmanlığımı aldım, radyoloji. Halen de orada aktif olarak radyoloji uzmanlığına devam ediyorum.
Evet, biliyorum, birkaç yere geldim. Orada bir tabii muhabbetimiz oldu, evet. Program öncesi. Gerçekten yoğun geçen bir
yoğun,
bölüm.
Doğru.
Sürekli olarak hastanın geldiği gittiği ve evet. Girişimsel radyolojide de yapılan uygulamaların saati zamanı belli olmuyor. Çok uzun da sürebiliyor, kısa da sürebiliyor.
Evet.
Allah kolaylık versin. Ne
Allah razı olsun.
Şimdi biz girişimsel radyoloji diye başladık ama girişimsel radyoloji deyince bunun bir tanımı var mıdır? Nasıl tanımlayabiliriz?
Tabii.
Bununla başlayalım isterseniz. Evet, daha sonra daha da detaylı şekilde hem tanısal olarak hem de tedavi açısından girişimsel radyolojide neler yapıldığını konuşalım isterseniz.
Hı-hı. Aslında çok geniş bir alandan bahsediyoruz. Hani radyoloji dediğimizde hepinizin bildiği gibi tomografi, ultrasonografi, işte röntgen gibi aletlerle ve cihazlarla içimizi ve bir takım organlarımızı, bir sürü şeyi görebiliyoruz. Hı hı. Girişimsel radyolojide de yine bu aletleri kullanarak yapmak istediğimiz şey vücudun içini görüp aynı zamanda buraya müdahale edebilmek. Tedavi ihtiyacı olan hastalara bir takım tedavilerini sunmak ve burada insanlara faydalı olmak amacımız bu.
Bildiğim kadarıyla girişimsel radyolojide o zaman kullanılan görüntüleme sisteminde X-ray kullanılıyor tahmin
evet.
edersem.
Ultrason sıklıkla kullanılıyor. X ışını, anjiyografi cihazları dediğimiz cihazlar kullanılıyor. Ve tomografide de çoğu zaman ihtiyacımızı görüyor.
Aslında çok komplike bir
evet,
cihaz.
Evet.
Hepsini bir arada kullanmak
evet, öyle.
Kolay değil. Peki girişimsel radyolojinin hem tanısal bir önemi var hem
kesinlikle.
De tedavi açısından bir önemi var. Bunları ayırdığımızda bunları nasıl tanımlarsınız? Bundan bahsedelim
şimdi
isterseniz.
Şöyle, girişimsel radyoloji iki ana başlık altında incelemek lazım. Birisi vasküler dediğimiz damarla ilgili girişimler. Diğeri non-vasküler dediğimiz damarla ilgili olmayan alan. Hı hı. Vasküler de kendi içerisinde yani damarla ilgili olan anjiyografide iki ana kısma ayrılıyor. Aslında kardiyolojik anjiyoyu bunun dışında tutmak lazım. Onu kardiyologlar yapıyor.
Hı hı.
Yani bizimle onun hiçbir bağlantısı yok. Bütün dünyada olduğu gibi girişimsel radyologlarda damarla ilgili olan kısmı kalp hariç bütün vücutla biz ilgileniyoruz.
Hı hı.
Ancak boyun ve beyin damarları daha özellikli bir alan gerektirdiği için bazı girişimsel radyologlar sadece bu alanla ilgileniyorlar. Buna nöro girişimsel deniyor.
Hı hı.
Hani çok ileri teknolojik malzemeler ve cihazlar kullanılıyor bunlar için. Onun dışındaki kalan işte periferik dediğimiz bacak, kol, böbrek, karaciğer damarları gibi birçok alanda da vaskülerin diğer kısmında da biz devreye giriyoruz. Non-vasküler girişimsel radyoloji dediğimizde de tümörleri mesela karaciğer olabilir, böbrek olabilir, akciğer olabilir, ablasyonları, kist tedavileri, kistidatik dediğimiz köpek kisti karaciğerde halk arasında öyle biliniyor. Onların tedavileri gibi birçok alanda yeni bir tedavi yöntemi olarak tiroid modüllerinde mesela kullanabiliyoruz. Birçok alanda çeşitli şekillerde biyopsiler yapıyoruz. Mesela hani bu da önemli, tanısını koymak için hastalığımıza. Bu tür bir şeyimiz var.
Peki bu girişimsel radyolojinin hangi alanına giriyor? Daha çok tanısal alanına mı yoksa tedavisel?
Hem tanısal hem tedavisel. Ama hastalar genellikle bize ellerinde bir şeyle hani geliyorlar. Zaten tanısı yarım yamalak da olsa konmuş oluyor. Veya bir lezyon var orada diyelim. Tam tanıyamadığımız. Oradan biz hem girip biyopsisini alıyoruz, parçasını alıyoruz. Patolojiye gidiyor bu şeyler, inceleniyor. Hem de ne tür tedavi? O hücre çıktıktan sonra tedavi edebilir miyiz? Bu hasta erken mi yakalandı? Ne oldu? Ona yönelik işlemlerimizi rahatlıkla yapıyoruz.
Vasküler yapıda meydana gelen hastalıklar ve rahatsızlıklar nelerdir? Ne tür rahatsızlıklara tedavi amaçlı veya tanı amaçlı yaptığınız uygulamalar var?
Günümüzde insan ömrü de uzadıkça her halkı bildiğimiz gibi hepimizin de damar kireçlenmeleri bunun başını çekiyor. Kireçlenmede ne oluyor? Damar sertleşiyor ve 50 yaşın üzerindeki insanlarda diyabet toplumumuzda gitgide artıyor. İşte tansiyon ve kolesterol gibi durumlarda.
Evet. Yani damarı etkileyen
hastalıklarda ciddi anlamda damar tıkanıklıkları oluyor. Özellikle bacaklarda oluyor bunlar ve insanların yol yürümelerini zorlaştırıyor. Ve bu tür durumlarda biz stentliyoruz. Mesela girip damarı önce görüntülüyoruz. Neye ihtiyacı var aslında onu belirliyoruz. Ardından oraya balon anjiyoplasti, aynı kalpte olduğu gibi bacağa, işte böbrek damarına, bağırsağı besleyen damarlarda olabilir bu sorun. Oraya birçok alanlarda stent, balon vesaire gibi tedavilerimizi yapıyoruz.
Bu uygulamaların kendine ait süreleri var mı? Yoksa uygulamalarda organa göre değişiyor mu?
Kesinlikle. Peki? Organa göre ve lezyona göre değişiyor. Mesela hani bir lezyon çok uzun segment, tam tıkalı segmentleri önceden hiç açamazdık. Şimdi yeni gelişen teknolojik cihazlarla, kateter dediğimiz ve tellerle, özellikle guide'larla bu alanları geçme şansımız daha çok arttı. Önceden mesela tam tıkalı segmenti hiçbir şey yapamıyoruz diyorduk. Bundan bir 15-20 yıl öncesinde. Şimdi oralarla da müdahale ediyoruz. Olabildiğince hastayı cerrahiye az göndermek derdimiz. Cerrahi risklerden. Çünkü girişimsel radyolojik işlemler genelde en fazla bir gece hastanede yatarak veya hani o gün içerisinde taburcu olacak şekilde lokal anestezi eşliğinde yapılıyor. Hani bir cerrahi riski bindirmiyor. İşlemi tekrarlayabiliyorsunuz. Bu anlamlarda çok faydalı. Biz bir iğne ile giriyoruz yani vücuda. Hani hiç başka bir yere açmıyoruz. Peki o iğneyle girip ilerleyip görüp nerede olduğumuzu.
Bir kamera yardımıyla.
Gibi. Yani X ışını altında nerede olduğumuzu görüyoruz. Gerekirse ilaç veriyoruz. İlaç vererek de damarları veya başka alanları görebiliyoruz.
Bu ilaçtan da isterseniz kısaca bahsedelim. Kontrast madde aynı zamanda bildiğim kadarıyla kullanılan o kontrast maddenin vücuda bir zararı var mı?
Şöyle, aslında o kontrast madde tomografide kullanılan, birçok insanımız tomografi çektirmiştir. Peki. Kullanılan kontrast maddeyle tamamen aynı. İyot içerikli, alerjik reaksiyonlara neden olabilen, özellikle böbrek fonksiyonları bozuk hastalarda böbreği daha da kötü hale getirebilen bir takım yan etkileri var. Bu kullanılmadan önce mutlaka alerjiyle ilgili olayımızı doktorumuza iletiyoruz. İşte böbrek fonksiyon testlerine bakıyoruz. Hastanın kanama zamanlarına bakıyoruz. İşlemi biz de hani kontrollü bir şekilde ona göre yapıyoruz. Böbreklere zararı var. Yani en bilinen şeylerden birisi bu.
Girişimsel radyolojide kullanılan kontrast maddenin aynı zamanda tomografide de kullanılan aynı maddenin
ilaç, aynı ilacın var. İyot içerikli.
Peki bunun kullanımı organdan organa değişiyor mu? Yapılan tetkike göre farklı.
Şöyle, o vasküler kısmında tabii bunu daha çok kullanıyoruz. Karaciğerde vesairede kullanıyoruz ama eğer damar içine veriyorsanız siz bu ilacı mutlaka böbreklerden süzülecektir ve atılacaktır. Yani bu durumda eğer böbrek yetmezliği vesaire bir fonksiyon bozukluğu varsa böbrek yetmezliğini arttıracaktır. Etki gösteriyor maalesef. Ama karaciğere vereceksek veya bağırsağın bir tarafında başka bir alana damar dışı vereceksek her zaman emilmeyeceği için burada bunu çok sorgulamanın bir anlamı yok. Mesela karaciğerde nasıl kullanıyoruz? Artık pankreas kanseri geliyor ve safra yollarını tıkamış diyelim. Safra yolları çok genişlemiş oluyor. Biz bunu ameliyat öncesi veya bazı hastalarımız maalesef geç geliyor ve ameliyat olamıyor. Biz safrayı akıtmak için bağırsağa stent koymak istiyoruz. Önce safrayı görebilmek için bir iğneyle girip safra yoluna o ilacı veriyoruz. Mesela o tür durumda kandan emilmiyor. O zaman hani ürekreatin dediğimiz böbrek fonksiyon testlerine bakmanın çok bir anlamı olmuyor. Ama damardan vereceksek, damar açacaksak o zaman tabii ki direkt kana verdiğimiz için ve böbreklerden süzüleceği için O zaman böbrek fonksiyon testleri çok anlamlı.
Programın başında beyin damarlarında özellikle çok kullanıldığını söylediniz. Hı hı. Beyin damarlarında ne tür hastalıklarda?
Ne tür hastalıklarda? Şimdi insanlarda bir numaralı ölüm nedenlerinden en başta gelen şey damar kireçlenmelerine bağlı kalp hastalıkları biliyorsunuz. Hı hı. İkinci sıklıkta da kanserlerle yarışır ve hatta onlardan da önce gelen SVO dediğimiz inme. Yani hani beyine emboli atması gibi bir durumda. Hı hı. Bu tür durumlarda eğer hasta hastanemize acil olarak başvurabilirse, gelebilirse ve uygun bir yerdeyse, nöroradyoloji yapabilecek bir alana gidebilirse, o pıhtıyı kasıktan bir iğneyle girip, kateterlerle oraya ilerleyip önce pıhtıyı görüyoruz. Sonra pıhtı içerisine özel bir stent koyup onu çekebiliyoruz. Veya trombolitik dediğimiz pıhtı çözücü ilaçlar verebiliyoruz. Bunlar sağ kalımı ve felçli olacaksa mesela ciddi anlamda etkileyen ve hastanın bundan sonraki hayatında hayatını kurtaran tedaviler veya boyun ana damarlarında tıkanıklıklar oluyor. Onları stentliyoruz. Hı hı. Veya baloncuk dediğimiz anevrizmalar oluyor beyin damarlarında. Bunların patlamaları beyin kanamalarına ciddi risklere neden olabiliyor. Bunları tedavi edebiliyoruz. Birçok alanda kullanılıyor. Veya doğumsal AVM dediğimiz arterle ven arasında anormal damarlanmalar, vasküler yapılar oluyor. Onları da coil dediğimiz küçük şeylerle tıkayarak oralara kadar ulaşıp, tabi bunlar zahmetli ve uzun işler.
Yani evet öyle bahsediyoruz ama böyle tabi olmuyor. Beyinden bahsederken aslında beyin hemen geçmek istemiyorum. Çünkü çok önemli. Hı-hı. Yani toplumumuzda inme dediğimiz hadise çok fazla var.
Evet.
Yani fizik tedavi hastanelerinde bu tarz hastalıkları da çok fazla. Ben de biliyorum.
Biliyorsun.
Evet. Hı-hı. O yüzden şunu söylemek istiyorum. Bahsettiniz ya o küçücük pıhtıyı eğer önceden farkına varırlarsa hastalarımız ki bununla ilgili şikayetleri neler oluyor mesela? Bunu nasıl farkına varıyor?
Nasıl farkına varıyor?
Bahsedelim isterseniz.
Ani bir bilinç bulanıklığıyla başlayabilir.
Evet.
Bazı hastalarda sadece şu semptom oluyor. Kol, bacak tutmaması. Ama mutlaka bazen bayılma gibi bilinç bulanıklığı vesaire. Şimdi hastalarımız eğer böyle bir şey olduğunda yakınları veya kendileri hemen 112'ye başvurup özellikle o inmenin tedavi edilebileceği, nöro girişim yapılabilecek bir yere büyük ve özellikle bir hastaneye gitmelerini mutlaka 112'nin de hani oraya götürmesini tavsiye ediyoruz. Çünkü bu her yerde yapılmıyor. Çok büyük birkaç merkezde yapılıyor. Ankara'da bile yani 4-5 yeri geçmez. O yüzden bu ve ilk 3 saat çok hayati oluyor burada. Evet. Çünkü beyin hücreleri hızlı ölen hücreler biliyorsunuz. Evet. Yani kan bir miktar yine ölüyor ama biz kurtarabileceğimiz alanı kurtarmaya çalışıyoruz. İlk 3 saatten sonra artık maalesef çok fazla yapılıyor. İlk 6 saat diyelim hatta. Bazı hastalarda uzuyor bu duruma göre. Müdahale edebiliyoruz.
Yani şunun için söylüyorum. Biliyorsunuz insanlar bundan dolayı büyük operasyonlar geçiriyorlar.
Evet.
Ve hayatını etkileyen konular. Kesinlikle. Bunlar. Yani bunu bu şekilde halletmek yani bir girişimsel radyolojiyle işte bir kateter yardımıyla ucunda kamera ile girip oraya müdahale etmek çok güzel, evet, çok ince, evet, bir davranış ki bunu diyorsunuz ki önüne geçmiş oluyoruz böylelikle.
Kesinlikle.
Ve problem olmuyor.
Hı hı.
Peki böyle bir hasta geldi size, yani kanamayla pıhtı olan bir hasta geldi ve bir damar tıkanı ve siz bunu tespit ettiniz. Ettiğiniz zaman oraya stent mi koyuyorsunuz yoksa o pıhtıyı oradan açıyor musunuz?
Birkaç çeşit yöntem var aslında.
Onu diyeceğim. Açtığınız zaman mesela o pıhtı gidip başka bir yeri tıkama gibi bir hadise olabiliyor.
Hayır. Aslında bir stentin içinde tam veya bir stentleme yöntemi var. Bir de pıhtıyı eritme yöntemi var. Birkaç çeşit yöntem var burada. Stentleme yöntemini kullanacaksanız pıhtı zaten büyük bir alanda oluyor. Biz onu hapsediyoruz stentin içerisine. Pıhtıyı geçtikten sonra geri çektiğimizde kateterlerin içerisine pıhtı zaten uçlara verdiği hasarı vermiş oluyor. Çok küçük embolilerin çok veya pıhtıların sorunu olmuyor. Biz ana damarı açtığımızda pıhtıyı da genelde gitmiyor distale ve daha sonrasına geniş bir alanın tekrardan kanlanmasını sağlıyoruz. Eğer trombolitik dediğimiz o kan pıhtıyı çözücü ilaçlar vereceksek bunların bir takım yalnız yan etkileri olabilir. O arada beyin dokusu da hasarlı olduğu için kanamaya yatkınlık arttırabiliyorlar. Bu ilaçları çok seçerek kullanmak lazım. Zaten o merkezde doktorumuz size en uygun tedaviyi ve şeyi tabii multidisipliner bir çalışma olması lazım. Nörolog, işte beyin cerrahı ve radyolog. Öyle ekip şeklinde karar verip o şekilde hastaya en uygun tedaviyi biz orada seçiyoruz.
Hocam size işte böyle bir hasta acile geldi. Acile geldikten sonra işte acil doktoru, işte nöroloğumuz veya beyin cerrahımız hastayı gördükten sonra size bununla ilgili bir yönlendirme
kesinlikle
yapıyor değil mi?
Kesinlikle öyle tabii.
Tabii öncesinde bir MR, bir tomografi ve bir görüntüleme yapıldıktan
mutlaka
sonra gelebiliyor.
Önce tanıyı koyuyoruz. Sonra kaç saatte olduğunu öğreniyoruz, şey yapıyoruz. Sonra işleme alıyoruz hastayı.
Stent takıldıktan sonra hastanın iyileşmeme gibi bir durum söz konusu
tabii,
olabilir
her
mi?
Her hastada her zaman işler o kadar da iyi yolunda gitmiyor. Biz, bu arada biz bu stenti takıp orada bırakmıyoruz. Hani bir darlık olmuyor çünkü orada bir pıhtı oluyor. O pıhtıyı stentle birlikte çekip kateterin içine alıp tamamen pıhtıyı çıkartıyoruz. Orada bir şey kalmıyor.
Ha, çok önemli.
Evet, bu. Evet, orada bir şey kalmıyor.
Aslında
yani.
Sorunun cevabı bu oldu. Hı-hı. Biraz önce söylediğim gibi hani o pıhtıyı oradan yerinden oynattıktan sonra da damarda akımla birlikte dolaşacak.
Aynen.
Dolaşırken belki beynin başka bir kısmına, başka bir damara zarar
evet,
verebilir,
yok,
orayı tıkayabilir.
Öyle bir şey genellikle olmuyor ama şöyle hani bu hastalar bundan ne kadar fayda görüyor? Çok büyük fayda gören grup var ama genelde hep gecikmeler olduğu için çünkü hani ilk 3 saatte tanı koyacaksınız. Hani hasta gelecek, hı hı, ve bu hemen ekibi hazırlayacaksınız falan. Hani kolay işler olmuyor. 3 saat çok kritik bir zaman ama hemen müdahale etmek çok zor oluyor. Oraya ulaşacaksınız anjiyografik olarak. Ulaşmak da zor çünkü biz kasıktan girip bütün damarları geçip o beyindeki küçücük bir damara ulaşmaya çalışıyoruz. Yani
evet, o da çok ilginç.
Bir yol içerisinde yol arıyoruz.
Hani,
yani öyle bir
şey. Aslında onu da konuşmak istiyorum. Yani şimdi beyine giriyoruz.
Bir tek beyinde değil, her yerde böyle aslında.
Onu demek istiyorum. Yani neden böyle uzak, perifer bir yerden girip de oraya ulaşmak, niye böyle zor yapıyorsunuz o hadiseyi de, işte beyine yakın girebileceğiniz bir damardan girip evet, oraya anladım, müdahale etmiyorsunuz. Bu da çok önemli. Neden böyle?
Beyine
sebebi
şöyle,
var mı yani?
Şimdi tabii ki var. Önceden zaten özellikle beyin ve boyun anjiyoları karotik istediğimiz ana atar damardan yapılırdı. Ama çok mortal, ölümcül olurdu. Nedeni şu, çünkü orada en ufak bir komplikasyon, damar yırtılması veya bir pıhtı atması çok ölümcül bir şeye neden olabiliyor. Ve girdiğimiz şeyler aslında biz bir kablo sokuyoruz damara.
Evet.
Bütün işlemleri onun üzerinden işte ondan sonra 20-30 kere bir tel gidiyor, kablo gidiyor vesaire, evet, öyle düşünün. Sürekli bir malzeme değişimi yapıyoruz. O kablo zarar verebilir. Ya beyne giden bir damara zarar vermek hiçbir zaman istemeyiz. Oradan teknik olarak girmek de çok zor. Mesafe kısa. O yüzden kalp dahil bütün anjiyoların çoğu kasıktan yapılır. Şimdi kardiyologlar hani kol damarından yapmaya meyilliler. Radyal arter dediğimiz radyal arterden de anjiyo yapıyorlar. Ama biz girişimsel radyologlar, radyal arter çok ince olduğu için, bizim kullandığımız malzemeler de daha kalın olduğu için genelde kasığı tercih ediyoruz. Nadiren koldan da girilebiliyor tabii.
Yani çok basit, beyin için yaptığınız bu hadise bile aslında çok büyük bir şey.
Tabii,
yani
büyük,
bu
kolay işler
bir programa
değil,
sığmayacak bir şey
değil,
aslında
değil,
ki
değil,
ona
tamamen
takılıp,
başka bir alan.
Evet, takılıp kaldık. Şundan dolayı takılıp kaldık. Esasında çok bilinen bir şey değil. Sağlığın değil, içerisinde değil, olup da bunu bilen insan sayısı bile azdır, emin olun.
Doğru.
Çünkü küçücük bir pıhtının nelere mal olduğunu hepimiz biliyoruz, çok iyi doğru, biliyoruz ama zamanda yapılan bir müdahaleyle o insanın hayatının kalitesinin arttırılması, böyle aslında basit bir işlem değil ama nihayetinde yapılan işlem uzun bir işlem değil. Kesinlikle. Çünkü cerrahi müdahalede bildiğim
tabii,
kadarıyla
hiçbir şansı olmuyor hemen hemen.
Evet, kafatasının açılması, oraya müdahale,
evet,
sonrasında meydana gelebilecek komplikasyonlar, evet, vesaireler, evet, vesaireler. Şöyle diyelim, İnşallah öyle bir şey olmaz.
İnşallah.
Geldik, stent kateterle beyine girdik. Oradaki, hı-hı, pıhtıyı aldık. Bu esnada bir komplikasyon yaşanabiliyor mu? Bundan bahsedelim.
İşte,
beyin için konuşalım.
Genellikle hayır. Şeyde, stentleme ve çekme yönteminde ama pıhtıyı eritme yöntemi gibi oraya bir kateter koyup çok yavaş da olsa trombolitik dediğimiz ilaçları verdiğimizde kanama riskiyle her zaman karşılaşabiliriz.
Yani
çok büyük bir risk tabii ki. Hastayı kaybedebiliriz bu yüzden.
Tabii yani nihayeti damar içi yapılan
tabii,
bir uygulama.
Aynen öyle.
Aslında en derin noktada yapılan
tabii,
bir
tabii,
uygulama.
Tabii. O dipteki kanamayı da arttırabiliriz.
Yani arttığı, o yüzden
her yaptığımız işlemin, her soktuğumuz bir iğnenin bir karşılığı olabilir. Yani bu işe zaten komplikasyonsuz bir iş hiçbir zaman yok.
Evet.
Biz minimuma indirmeye çalışıyoruz ama her zaman tabii ki yani ölüme kadar varacak en basit işlerde bile bazen o tür komplikasyonlar maalesef oluyor.
Allah korusun.
Bu durumda işte hani hekimin tecrübesi, hastadan ne beklediğimiz, hastanın ne beklediği birçok alanda, hani sadece bu beyinde de değil.
Hı hı.
Mesela karaciğer tümörlerinde.
Onu da konuşacağız.
Evet, yani birçok alanda.
Onu yani çok, o da çok önemli. Karaciğer tümörlerinde yapılacak hadise ama isterseniz kısa bir ara verelim.
Olur.
Güzel bir parçayla ardından, tamam, devam edelim. Biz de bu parçayı Ankara Yüksek İhtisas Hastanesi girişimsel radyolojide tamam, çalışan bütün ekibe armağan
dinliyorlardır,
ediyoruz. Dinliyorlardır. Dinliyorlarsa dinlemeseler de armağan ediyoruz. Onlara gelsin efendim.
Tamam.
Buyurun, güzel bir parça dinleyelim. Değerli dinleyenler, radyolarını yeni açanlar için ben hemen bir bilgilendirme yapayım. Ankara Yüksek İhtisas Hastanesi radyoloji uzmanı Mustafa Özdemir Beyefendi ile girişimsel radyoloji üzerine sohbetimize devam ediyoruz. Birinci bölümümüzde daha çok zaten vasküler yapılardan bahsediyoruz daha çok ama beyin kanamalarında yapılan işlemlerden bahsettik. Yavaş yavaş aşağı doğru inelim. Şöyle organ olarak aşağı doğru inelim. Kalpten devam edelim istedim ben hocam. Kalbe yapılan işlemler girişimsel radyolojide neler vardır?
Şöyle kalbe biz daha çok dokunmuyoruz. Ama diğer damarlara, kalpten çıkan ana damarlardan başta olmak üzere bütün uca kadar bütün damarlar bizde. Kalp hariç. Onları koroner anjiyo yapan kardiyologlar yapıyor.
Peki
biz neler yapıyoruz büyük damarlarda?
Şeyi unutmayın sözünüzü. Balla kestim sözünüzü hocam. Bu ana damara yaptığımız diseksiyonlarda
anevrizmalarda
ki çok duyduğumuz bir hadise bu da. İşte göğüs ağrısı oldu hastamızda ve birdenbire kaybettik. Çünkü ana damar diyoruz. Ana damar çok önemli vücudumuzda. Vücudumuzun bütün kanının pompalandığı, geçtiği damar.
Kesinlikle. Aortta basıncın çok yüksek olduğu bir alan.
Ve burada bazı
sorunlar olabiliyor. Burada en sık nedenlerden birisi ne oluyor orada? Anevrizma dediğimiz damarsal genişlemeler oluyor. Biz genişlemeyi neden tedavi etmek istiyoruz? Çünkü bir balon gibi düşünün gerçekten. Patlama riski çok yüksek. Belli bir çapa kadar takip ediyoruz. Belli bir çapa geldikten sonra bunların daha önceden sadece tedavisi cerrahiydi. Yani çok büyük, major bir cerrahi geçirmek zorunda kalıyordu hastalarımız. Göğüs kafesi artı karın açılıp bütün damar boydan boya tedavi, yani o tür ameliyatlar yapılıyordu. Şimdi yeni gelişen teknolojiyle bir sürü yeni stent tipi çıktı, özellikle şeyler çıktı. Biz oraya yine kasıktan girerek büyük stentler, kaplı stentler koyarak anevrizmayı bypass etmiş oluyoruz. Ve orayı kapladığımızda anevrizmanın rüptür dediğimiz patlama riski sıfıra yakın inmiş oluyor.
Şöyle mi anlayalım? O zaman damarın iç yapısında içerisinde başka bir damarda oluşturuyorsunuz.
Evet, kesinlikle.
Bu da ne oluyor? O meydana gelen basıncı
azaltıyor. Stent tutuyor yani. Stent o stent tutuyor. Dışarıdaki o yırtılmaya müsait yapısı bozulmuş olan damar tabakasını bypass etmiş oluyoruz. Basınç stente biniyor ve stent kanı aşağıya doğru götürüyor.
Peki bir şey soracağım. Bir değerinden bahsettiniz. Bunun çapının belli bir değerde olması lazım. Hı-hı. Bunu yapabilmek için. Hı-hı. Onunla ilgili bilgi verebilir misiniz?
Kaç olması lazım? Onun için birkaç alanda farklı. Karındaki atar damarda farklı. Akciğerde yani toraksı dediğimiz yukarıda, karının üzerindekinde farklı. Ama genellikle 6 santimetrenin üzerinde diyelim hani karındaki. Oh. 6 santimetrenin üzerinde bir genişleme varsa... ki 10, 11, 12 ben gördüm hani veya yırtılmışlar da gördüm. Hı hı. Hani bu tür durumda oraya stent koyup cerrahisiz de hastayı basit bir kesiyle bir günde taburcu edecek şekilde tedavi edebiliyoruz.
Peki siz kalbin sadece dediğiniz gibi yani çok fazla kardiyovasküler cerrahiyle ilgilenen kısım daha çok ilgileniyor. Onlar yapıyor. Siz kalp üzerinde çok
kardiyologlar
fazla kardiyologlar yapıyorlar. Yani çok fazla.
Koroner stentlere, balonlara vesaire onlar daha çok hakimler ve onlar yapıyorlar. Biz oru haricindeki vücudun diğer bütün damarlarıyla bağlantılıyız. Bu da en sık yaptığımız şeylerden birisi hatta yine bacak damarları. Şimdi bacak damarları kireçlenmeye çok müsait damarlar. Özellikle diyabetik insanlarda. Ve incelilerek sonlandıkları için ve bacaklarda sürekli kullandığımız organlar çok sık bu bacak damarlarına müdahaleleri yapıyoruz. Yine kasıktan girip karşı tarafa veya aynı taraftan bir telle geçip orayı stentliyoruz, balonluyoruz. Hasta yürüyerek evine gidiyor.
Evet, damar için yaptığımız şeyler bunlar.
Evet.
Aslında onu konuşacağız ama onu ben sona bıraktım bilerek. Şimdi işlemin büyüklüğünden bahsettikten sonra bu işlem için hastaların hazırlık dönemi nedir, nasıl yaparlar bundan bahsedeceğiz ama dediğim gibi ben bunu biraz daha sona bıraktım. Kalpten çıkan ana damarı da bahsettik. Diseksiyonlarda, anevrizmalarda işte bunun için özel bir stentle oranın basıncını azaltarak hastanın ömrü uzatılıyor.
Kesinlikle.
Bu işlem uzun bir işlem midir peki?
İşlem öyle hastadan hastaya göre değişiyor ama hani en az bir saat sürecek bir işlem. 3-4-5 saat süren vakalar da oluyor. Çünkü o anevrizma her zaman öyle beklediğimiz gibi mükemmel bir yerde olmuyor. Ana damarlara mesela böbrek damarlarına yakın oluyor. Veya geçmek zor oluyor. Çok tortiyoz dediğimiz kıvrıntılı oluyor ana damar. Ana damardan ilerleyip bir tel bile sokmak çok zor oluyor. Bazen öyle saatlerimizi alan vakalar da oluyor. Lezyon hastaya göre. Ya o zaten önceden baktığınızda görüntülemelerine anlıyorsunuz. Hani bu uzun sürecek veya kısa sürecek. Tabii yine de vakaya girmeden anlaşılmaz ne kadar sürecek.
Yani bahsettiğiniz üzere işte damar yapısı çok kıvrımlı olduğu zaman ona özel kateterler kullanıyoruz.
Tabii özel kateterler, teller kullanıyoruz. Tabii ki.
O kateterler yardımıyla
Tabii. Bu da teknolojinin bize getirdiği şeyler, nimetler yani.
Evet, çok güzel. Aslında kalpli, aslında vücudumuzun bütün organları birbirinden önemli ama hani çok gözde olan organlar bunlar.
Evet, öyle. Kalp, hayatiler.
Hayati, evet. Tabii. Beyin bunlar. İşte olmayan organlarımızı hayatımızı devam ettirebileceğimiz hani olmayan bazı organlarımız olmadığı zaman da safra kesesi olmadığı zaman. Biz bir hocamızla görüşmüştük Ahmet Bey'le safra kesesi operasyonları ile ilgili yine de insanlar hayatını sürdürebiliyorlar belli zorluklar dışında ama tabii bu hayati organların bu zor işlemler ama küçük daha böyle cerrahi olmayan dışarıdan müdahalenin daha böyle zor olmadığı şekilde halledilmesi de yine çok sevindirici. Yani kalp içinde mutlaka problemi varsa bir insanın girişimsel olarak işte kalp damar cerrahlarının girişimsel olarak yaptıkları müdahaleler söz konusu. Siz sadece ne dediniz? Abdominal aortada herhalde.
Abdominal aortada. Biz ya kalp haricinde, bütün damarlara bakıyoruz.
Evet, peki o zaman böbrek konuşalım isterseniz.
Tabii,
böbrek en başta söylediniz. Kistlerde özellikle yaptığınız uygulamalar varmış.
Doğru.
Genel manada böbreğe yaptığınız hadise nedir? Bundan bahsedelim.
Genel manada böbreğin ne ihtiyacı varsa onu yapıyoruz ama şöyle şimdi vasküler dışındaki non vasküler kısma gelelim isterseniz birazcık da ondan bahsedelim. Bir non vasküler kısımda biz neler yapıyoruz? Mesela böbrekte veya karaciğerde büyük kistler var. Onları boşaltıp onların içerisine bir takım maddeler enjekte edip o kistleri tedavi edebiliyoruz. Veya tümör var böbrekte veya karaciğerde. Şimdi teknoloji geliştikçe önceden böbrek tümörleri hani ultrason ve tomografi az kullanılırken veya yokken çok geç evrelerde tanı konulabiliyordu. Geç evrede tanı koymak demek artık yani cerrahi yapabilirsiniz ama hatta bazen cerrahi şansı hiç olmuyordu hastaların. Şimdi teknolojiyle birlikte hani herkese bir şekilde görüntüleme yapıyoruz. İnsidental dediğimiz hiçbir belirti vermeden çok erken evrede mesela 3 santimlikken bir böbrek tümörü veya karaciğer tümörü yakalayabiliyoruz. Biz dışarıdan giriyoruz lokal anestezi eşliğinde yine hastalarımıza. Hafif veya sedasyon biraz uyutuyoruz. O tümörü yakabiliyoruz. Şimdi bu yakma teknolojileri gelişti.
Onu dışarıdan karaciğerde duymuştum.
Karaciğerde de var.
Ama bundan da bahsedelim.
Böbrekte de var. Böbrek tamam, tümörlerinin erken evrelerinde var. Bazen hani öyle ameliyat olamayacak. İleri evre artık yaşlı. Ama bir akciğer tümörü var küçük. Bunda var veya akciğer kalın bağırsak metastazı yapmış. Bu tür bu durumda da yine RF gibi radyo frekans ablasyon veya mikrodalga ablasyon gibi veya donduruyoruz biz o tümörü. Kriyo ablasyon denilen bir yöntem var. Bunları yakarak veya dondurarak hücreleri öldürüp tedavi yapabiliyoruz. Bu son zamanlarda hatta tiroid nodüllerinde de kullanılmaya başlandı. İyi huylu tiroid nodüllerinde bazı meme kitlelerinde de bu tür yakma şeklinde tedaviler yapılıyor.
Yani girişim senden, evet. Aslında burada bunu kesinlikle bastıralım bu konuyu. Biz de vaskülerden başladık, tümörlere doğru
alan
geçtik.
Alan geniş.
Özellikle işte yani işte böbreklerdeki tümörlerde bile uygulanan yakmadan dondurmaya kadar yaptığınız hadiseler var. Peki hani onu, siz yine onu bir kateter yardımıyla mı girip hallediyorsunuz?
Tabii biz ultrason veya tomografi eşliğinde görüyoruz. Önce gideceğimiz yolu seçiyoruz, güvenli yol. Çünkü önüne bir bağırsak gelebilir, işte büyük ana bir damar gelebilir. Onu bizim zaten girişimsel radyolojinin en büyük özelliği o. Geçtiğimiz yolu görüyoruz, güvenli giriyoruz bir kere lezyona. Lezyonda olduğumuzu kesin anlıyoruz.
Koruyacağınız organları
koruyoruz. Koruyacağımız organları koruyoruz. Yakacağımız organı da yeri de yakıyoruz yani. Spesifik bir yer yakmak lazım çünkü. Orada yakmaktan bahsedersek 70-80 derece bir ısıdan bahsediyoruz. Başka yeri yakamayız yani. Hani başka yer yanarsa
yani emin major komplikasyonlar. Hani ben yakma derken bu 70-80 derecelik tabii. Bir hadiseyle yakıldığını bilmiyorum.
Yok, bildiğiniz ısı üretiyor cihaz. Şimdi, yani bir iğne var elimizde.
Evet.
İğneyi tümöre kadar sokuyoruz. İğnenin ucu yanıyor sadece. Belli bir süre, belli bir wattta yaktığınızda belli bir alanı yakıyor. Orada bir skala var. O skalaya göre tümörün büyüklüğüne veya lokalizasyonuna göre biz o skaladan şu kadar yakalım diyoruz. Girip o tümörü yakıyoruz.
Şimdi alan çok genişledi. Aslında benim o kadar çok soracağım soru var ki.
Evet,
hani ben şey yapmak istiyorum. Çok fazla dinleyicilerimizin de kafasını
aslında
karıştırmak
istemiyorum. Aslında alanı geniş tutmuş olduk yani.
Evet, alan genişti. Yani düşünün ki bir işte beyin damarlarından bahsetseydik bir program sürerdi.
Tabii, bir karaciğer bile sadece bir program,
sürer. Biz o yüzden ne yaptık? Hemen genel manada yani belli ettiğimiz üzere biliyorsunuz ne dedik biz? Girişimsel radyoloji konuşacağımız için genel manada bunları konuşuyoruz ama tabii bu da benim de bir merakım. Şu çok önemli. Hasta geldi, tümör tespit edildi. Böbreğin üst segmentinde, yanında veya altında tümörü gördük. Yakma işlemine karar vermek için o tümörün özelliği önemli mi?
Şöyle, bu arada birçok faktör devreye giriyor. Eğer hani tümörün özelliği tabii ki önemli. Özellikle 3 santimetreden küçük biz olmasını
lazım.
İstiyoruz.
Tamam.
O yüzden erken tanı ve şey çok önemli. 3 santimetrenin üzerine geçerse çünkü cerrahi şansı oluyor sadece. Başka bir şansı olmuyor. Hatta daha büyükse de sadece onkolojik tedavi oluyor. Evet. Cerrahi şansı da olmuyor aslında. 3 santimetre kriteri önemli. Bir de şöyle, şimdi bu tedaviler yeni tedaviler olduğu için mesela genç bir hastada, 50'li yaşlarda, 40'lı yaşlarda bir hastada çok erken evre bir tümör gördük. 3-4 santimetre civarlarında yine cerrahi yapılabilirse cerrahiye yönlendiriyoruz. Ama yaş ilerledikçe hani ömür beklentisi de 70-80'li yaşlarda bir cerrahi komplikasyonunu hastaya vereceğimizi o tümörü yakıyoruz, geçiyor gidiyor. Büyük ihtimalle belki çok erken evre tümörlerde gelecekte genç hastalarda da bu devreye girecek bu hadise. Ama hani onun için biraz daha erken. Çünkü son 5-6 senenin olayı bu. Daha eski değil.
Çok güzel, çok hoş yani. Allah elinize kuvvet versin bütün girişimsel radyoloji yapan hocalarımızın. Gerçekten bunlar zor işler. Ama büyük işler diyorum. Bütün sağlıkçıların yaptığı her şey büyük işler ama bunları duyunca insan gurur duymuyor da değil. Yani o kadar zor işlerin böyle yapılması Türkiye'de çok güzel.
Evet,
çok
onu da şöyle bir dipnot düşelim. Evet. Yani hani yurt dışında gerçekten yapılabilecek birçok şey Çok şükür ülkemizde de yapılabiliyor. Yani
İhlisas Hastanesi bu konuda tabii gayet
önce, zaten önce yerlerden birisi.
Yani Yüksek İhlisas Hastanesi'nin reklamını ben yapayım. Siz yapmayın, ben yapayım.
Tamam.
Çünkü Yüksek İhlisas Hastanesi çok hekim davet ettim. Evet. Sağ olsunlar, hiçbir tanesi de kırmadılar. Geldiler buraya. Onların da tecrübelerini burada ben tecrübe ettim.
Hı-hı.
Allah başımızdan eksik etmesin sizlere. Yokluğunuzu vermesin diyorum ben. Peki geçelim karaciğere. Hemen karaciğerde uygulamalar nelerdir? Onlardan bahsedelim.
Yine karaciğer dedi. Karaciğerin kendi tümörleri olabilir. Veya kalın bağırsak kanseri karaciğere çok sık metastaz veya sıçrama yapar diyelim. Tedavi edilebilir oluyor. Karaciğere sıçradıysa kalın bağırsak. Diğer tümörler gibi değil. Mesela bir mide kanseri veya pankreas kanseri karaciğere sıçradığında genellikle artık bu hastanın hiçbir şansı kalmadı diye diyoruz. Ama kolon öyle değil. Kolon çok yaygın görülen bir kanser. Kalın bağırsak kanseri.
Hı hı.
Karaciğere sıçradığında biz hastayı öyle bırakmıyoruz. Yakabileceğimizi yakıyoruz, çıkarabileceğimizi çıkarıyoruz, ameliyathaneye gidip yakıyoruz, birçok işlem uygulayabiliyoruz. Veya şöyle oluyor, hepatit B veya C geçirmiş veya bir şekilde karaciğer sirozu olmuş hastalarda yine bu sirotik doku tümör üretmeye yatkın bir hale geliyor. Ve biz bunları rutin aralıklı 6 ayda bir kontrol ediyoruz. Bu takiplerde erken evrede yakalıyoruz genellikle karaciğerin kendi tümörünü. Bunu da yakaladığımız anda bir ince bir iğneyle girip tümörü yakıp hastaya kontrollerine gel, geçmiş olsun diyebiliyoruz. Önceden sadece cerrahi ve başka hiçbir şansı olamayan durumlardı bunlar.
Girişimselle halledilebilir,
hale geliyor. Şimdi sorun şu oluyor mesela sirozda. Büyük veya küçük bir karaciğerde tümörünüz var. Önceki tedavi ise karaciğerin tümör olan lobu tamamen çıkarmaktı. Evet. Zaten yetmiyor karaciğer.
Evet.
Hastalar postoperatif dönemde çok ciddi komplikasyonları açık oluyordu. İşte karaciğer yetmezliklerine giriyorlardı. Şimdi biz sadece o alanı yakıp %1'i bile olmuyor bazen karaciğerin. Geri kalan karaciğer dokusunu da koruyabiliyoruz.
Kaç santimlik alanlarda bu yakma işlemlerini yapıyorsun?
5 santime kadar yakılabiliyor tümör olarak.
Evet, ama
hani yaktığım alan mesela birer ikişer santim daha kenarından koyup 6-7 santimetrelik bir alanı küp olarak düşünelim. O alanı yakıyoruz. Ama evet, tabii yine de karaciğerin 5'te 1'i bile etmiyor çoğu zaman.
Yani böbrekte 3 santimetre dediniz ama karaciğer için 5 santimetre.
Kadar, yine 3'ün 6 istiyoruz ama 5'e kadar yakılabilir. Tabii 5'in üzerine çıktı diyelim. Yine ne oluyor? Biz elimiz kolumuz bağlı kalmıyor. Bu sefer yine kasıktan girerek karaciğere damarına gidip spesifik o damarı bulup tümörü besleyen damara da onkolojik ilaç gönderebiliyoruz. Veya radyasyon da hani öyle sırt denilen bir tedavi var.
Hı hı.
Sadece o damarı bulup karaciğer damarına radyoterapi veriyoruz. Sadece karaciğerdeki ve karaciğerdeki tümöral doku etkileniyor. Radyasyonu oraya hapsedip bütün vücudu radyasyondan kurtarmış oluyoruz. Yeni gelişen teknolojik tedaviler bunlar.
Yani bu bir kere yapılan bir mahsus mu?
Hayır, aynı tekrarlayabilirsiniz. Bazen nüks edebiliyor kenarında, evet, başka yerde çıkıyor. Tekrarlanabilir şeyler. Çoğu zaman da takiplerde hastalarımızda oluyor öyle şeyler. Ama hayatı ciddi anlamda uzatıcı, bazılarında hatta tümörü tamamen yok edici ve artık tümörlü süz sağ kalım oluyor çoğu zaman da. Erken evrede yakalayabildiysek hastayı.
Evet. Bağırsaklara uyguladığınız bir şey var mı bununla ilgili girişimselde?
Bağırsaklara girişimselde bir sürü şey uygulanıyor tabii. Bağırsaklarda mesela stentler koyuyoruz daralmalara veya bağırsaklar ameliyattan sonra deliniyor. Şöyle örnek vereyim. Mide kanseri ameliyatı oluyor hastamız. Hani orada bir dikme yapılıyor ve dikişten kaçaklar oluyor. O kaçaklara kaplı stent koyup, çünkü cerrahisi çok zor oluyor bunların.
Hı hı.
Hani o cerrahi riskini ve şeyi azaltmak için bir stenti koyuyoruz. Vücut onu kendi kendine iyileştiriyor. Veya kalın bağırsak kanseri çok ileri evre, çok yaşlı bir hasta ameliyatı kaldıramayacak ama tıkamış yolu. Biz oraya bir stent koyup geçişi açıklığı sağlayabiliyoruz. Safra yollarında çok kullanıyoruz pankreas kanserinde ve hani o, çünkü safra ortak bir kanalla akıyor pankreatik sıvı. Pankreas kanseri safra yollarını tıkıyor, koledok dediğimiz alanı.
Hı hı.
Biz orada da eğer hasta opera olacaksa sarılığını gidermek için bir stent koyuyoruz, diren koyuyoruz. Veya opera olamayacaksa artık sarılığıyla yaşamasın, çünkü konforunu çok düşüren bir şey, enfeksiyona davetiye çıkaran. Hastayı erken evrede kaybetmemize neden olabilecek bir durum olduğu için stentini koyuyoruz. O onunla öyle yaşayabildiği yere kadar en azından palyatif diyoruz biz bu işlemleri.
Hı hı.
Yapabiliyoruz. Veya kanamalarda kullanıyoruz mesela bağırsak kanamaları. Mide kanaması olarak geliyor hasta. Biz yine anjiyografik olarak o kanamayı kasıktan yine vasküler kısma geçtik ama olsun, hı hı, buluyoruz ve oradan direkt yakabiliyoruz.
Biyopside kullanılıyor mu?
Biyopside tabii çok yaygın. Çok yaygın. Tabii önceden ezbere hani biyopsiler vesaire yapılıyordu. Şimdi biz lezyon görüp küçücük bir lezyon dahi olsa o alana ulaşıp
nokta atışıyla
biyopsi alabiliyoruz. Hem lokal anestezimizi de yapıyoruz. Memede olsun, karaciğerde, karında ultrasonografi kullanıyoruz. Ancak akciğerde ultrasonun etkinliği düşük olduğu için genellikle tomografi cihazlarında onu yapıyoruz. Tomografiden sonra bir iğneyle girip yerimizi tespit edip sonra oradan parçamızı alıyoruz. Tanı da koymuş oluyoruz.
Şimdi tüm vücuttan bahsettik. Farkında
evet.
mısınız?
Bir çırpıda.
Bir anatomi çıktı önümüze. Kocaman evet. işte beyinden evet. başlayıp kalple birlikte böbrek, o karaciğer ve bağırsaklar aynı zamanda biraz vasküler yapı. Oldu. Ki vasküler yapı da vücudumuzun her yerinde biliyorsunuz damarın olmadığı yer yok. Evet, vücudumuzun öyle, her evet. yerinde evet. var. Her alanda, her milimetrik alanda dolaşıyor damarlar. Bunların bu kadar büyük işlemler, bu kadar büyük sorunları çözen bu hadisenin bir de hazırlığı olması lazım.
Evet, hazırlığı.
Bu da muhtemelen işlemden işleme değişiyor ama.
Mutlaka öyle.
Şimdi bahsettiğiniz hadise çok büyük ama hazırlığı nasıldır onu da merak ediyorum yani. Buyurun.
Şimdi zaten buraya yönlen genellikle ya girişimsel radyoloji poliklinikleri oluyor hastanelerde ya siz bir gidip girişimsel radyoloji radyoloğu bulmanız gerekiyor. Ama tabii doktorunuzun yönlendirmesi lazım.
Hı hı.
Önce bir doktorun o hastanede ne tür girişim, bizim radyolojimizde neler yapılıyor onu bilmesi lazım ve yenilikleri açık birisi olması lazım ki çoğu hekimimiz artık öyle diyelim. Gönderiyor hastayı. Bize geldiğinde hastanın biz sadece aç olmasını istiyoruz sabah. Ve tabii bir takım kanlar zaten tetkikler yapılmış ve çalışılmış oluyor. Hastamızın en önemli şeyi bir kanama zamanları. Hani bir ilaç kullanıyor mu? Aspirin, Plavix dediğimiz bu hani kan sulandırıcı, hı hı. eğer stenti falan varsa bu tür ilaçlar kullanabiliyor. Onlar, Kumadin dediğimiz yine pıhtılarda kullanılan bir ilaç var. Onun düzeyi. Bunlar önem arz ediyor.
Hı hı.
Ve tabii ki başta da bahsettim böbrek fonksiyon testleri. Eğer vasküler bir girişim yapıp eğer o şeyi vereceksek kontrast maddeyi mutlaka o ürekreatin dediğimiz değerlerinin de en azından bir hafta öncesinden çalışılmış olması gerekiyor. Onun dışında hasta randevu tarihinde aç geliyor.
O kadar
başka. Evet, 12'den sonra hiçbir şey yemiyor.
Bir sedasyonla yapılıyor. Sedasyon,
bu yakma işlemleri özellikle sedasyonla yapılması gerekiyor. Çünkü orada bir ısı verdiğiniz için eğer lezyon kapsüle veya hani cilde yakınsa
ağrılar,
o zaman ağrılar olabiliyor. Hafif bir sedasyonla ama vaskülerde genelde sedasyona vesaireye gerek olmuyor. Hiç evet. olmuyor hatta yani.
Hocam ağzınıza sağlık. Ne diyeyim? Dediğim gibi kısa bir anatomi dersi gibi oldu ama yani girişimselin alanının bu kadar geniş olduğunu inanın ben de çok iyi bilmiyordum. Ama çok geniş bir alana sahip, çok büyük bilgiye sahip her organdan mutlaka hem anlamamız çalışması, fizyolojisi, anatomisi hakkında büyük bilgiye sahip bir nihayetinde bir ekip işi.
Kesinlikle.
Orada
tabii,
yani teknisyeniyle.
Tabii. Onlar olmasa biz yokuz
yani. Evet yani doktoruyla bu bir ekip işi. Ben hepsine teşekkür ediyorum dinleyicilerim adına yaptıkları işlemden dolayı. Şimdi ben son sözü hep konuklarıma bırakıyorum. Söylemek istediğiniz bir şey varsa buyurun son söz sizin ardından programımızı sonlandıracağız.
Evet,
hastalarınıza demek istediğiniz bir şey varsa.
Hastalarımıza sağlık diliyoruz bu mübarek günlerde. Herkese canı gönülden sağlık ve sevgi diliyoruz. Başkadan.
Peki. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim.
Tekrar
Türkçenin Sesi Radyosu adına. İnşallah ilerleyen zamanlarda yine sizi İnşallah. Değişik bir konuyla yani girişimsel olarak bence uzunca konuşacağımız bir konuda.
Bir konu olabilir.
Evet onu konuşabiliriz. Birlikte oluruz. Değerli dinleyenler bugün de Sağlıcakla programının sonuna geldik. Haftaya aynı saatte görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın efendim. Hayırlı Ramazanlar.
Sağlıcakla. Sağlığımız mutlu bir hayat sürebilmemiz için vazgeçilmezimizdir. Hayatın birçok evresinde olduğu gibi, sağlığımızın da kıymetini daha çok onu kaybedince anlarız. Sağlığımızı korumaya yönelik önlemleri ve basit ipuçlarını, ayrıca var olan rahatsızlıklarımızı giderebilecek öneri ve tedavi yöntemlerini her hafta uzman konuklarımız eşliğinde konuşuyor, detaylandırıyor ve bilgilerinize sunuyoruz. Mutlu bir hayat için sağlıklı yaşayın, sağlıcakla kalın. Sağlıcakla.